Ayrım 42, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 512. Birkaç dakika sonra Josh'la birlikte mutfağa indi. Mutfakta iki adet genişçe bahçe küreği ve kapının arkasında da bir kazma duruyordu. Bana masanın üzerinden çekip aldığı birkaç tane eski bahçıvan eldiveni verdi. Bir de güçlü bir el lambası ile aküyle çalışan bir matkap. Sen bunları toparla, ben kazı aletlerini toparlayacağım. Zannederim ihtiyacımız olabilecek her şey var burada. Aküyle çalışan matkaba dokundum, sonra da kazmaya. Neden böyle korkunç görünen bir kazma alma ihtiyacı hissettin? Josh lafı dolandırmadan doğrusunu söylemek gerekirse, boşanma işlemleri sırasında Carla'yı öldürmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım. O yüzden de bu kazmayı aldım dedi. Şaka yapıyorsun der gibi ona baktım. Şaka mı? Mutfak iskemlesinin arkasından eskimiş bir yün süveteri çekip alırken bana sırıtarak baktı. Walmart'ta indirimli satıştaydı. Hani bir işime yarar diye alırsın, sonra hiçbir işe yaramadan öyle durur ya. İşte bu da öyle bir şey. Ama bak sonunda kullanacak bir yer buldum. Josh'un ifadesi ciddileşiverdi. Aklıma gelmişken sen giyinirken ben de yatak odama gittim. Karanlıkta perdenin aralığından baktım. Kalbim hızlandı. Bir şey gördün mü? Sokağın ucunda kablo TV tamir minibüsü var. Daha önce gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Ben Stone'un böyle eski bir numaraya başvuracağını hiç tahmin etmiyorum. Ama çaresizlikten de yapmış olabilir. Bir de 50 metre ötede daha önce hiç görmediğim iki özel araç var. Belki de komşulara misafir gelmiştir falan ama ben yine de pek sanmıyorum. Hiç umursamıyorum. Kafamda bizi bu kovboyların arasından geçirecek bir strateji var. Tam nedir o diye soracaktım ki ön kapının zili çaldı ve kalbim yerinden oynadı. Josh Marcy herhalde dedi. Mutfak kapısının arkasındaki askıdan koyu renk bir kabanıyla bir eşarp alıp bana uzattı. Bunları giysen iyi olur, dışarısı soğuk olacak. Çıkmadan önce ben gidip Marcy ile biraz konuşayım. Ona nereye gittiğimizi söyleyecek misin? Söylemeyeceğim. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyi. Matkabı inceledim. Bu arada bu ne işe yarayacak? Tabut kapağını açmaya. Josh ön kapıya cevap vermeye giderken ben de mutfakta bekledim. Marcy'yi yukarıya götürürken aralarında konuştuklarını, kısa bir süre sonra da seslerinin birazcık yükseldiğini duydum. Ama tartışıyormuş gibi de değillerdi. Birkaç dakika sonra Josh yanında kız kardeşiyle mutfağa geldi. ''Bu cinler sana çok yakışmış.'' dedi Marcy bana. ''Keşke ben de küçük bedenlere girebilseydim.'' Belki bütün bu sorunlar bitince ben de biraz kilo verebileceğim. Marcy erkek kardeşine döndü ve şaşkındı, kaşlarını çatarak. Neden bana ne planladığınızı söylemiyorsunuz dedi. Marcy sana karşı saygısızlık etme niyetiyle değil ama ne kadar az bilirsen o kadar iyi olacak dedi Josh. Marcy hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Tamam tamam eğer öyle istiyorsanız öyle olsun. En iyisi öyle. Seninkiler nasıl? Dean'i aradım. Çocuklar büyük annelerindeler. Keyifleri yerindeymiş. Zannederim Dean birkaç gün ayağımın altında dolaşmadığı için hayatından memnun. Marcy erkek kardeşinin hazırladığı aletlere ve eldivenlere baktı. Sanki arka bahçeye bir şey ekecekmişsiniz gibi geliyor bana. Bu arada benim küçük bahçemi de halledersiniz belki. Şimdi bu kıza ne diyecektim ki? Hayır biz bir ölüyü mezarından çıkarmaya gidiyoruz mu diyecektim. ''Özür dilerim, bunu sana söyleyemeyiz Marcy. Ama Josh haklı, sen ne kadar az bilirsen o kadar iyi olacak.'' Marcy omzunu silkti. ''Neyse, önemli değil. Tehlikeli bir şey değil.'' diyerek yalan söyledi Josh, gülümsedi. ''Birazcık bahçe işi. Aynı senin dediğin gibi.'' Erkek kardeşiyle konuşurken Marcy'nin sesi suçlayıcıydı. ''Peki ama neden böyle kaçamaklı konuşuyorsunuz? Bence siz bu gece çok dikkatli olun. Tek söyleyeceğim bu.'' Neil'ın hatırı için buraya tek parça halinde gelmenizi istiyorum. Bu çocuğun senden başka kimsesi yok. Marcy'nin söyledikleri suçluluk duygularımı yeniden depreştirdi ama Josh kolumu tutuverdi. Tamam haydi arkadan çıkalım. Marcy sen de kendini topla yukarı çık. Sen ne yap biliyor musun? Eğer herhangi bir sorun çıkarsa beni cep telefonumdan ara. Dikkatli olun. Marcy dışarı çıktı ve hemen ardından yukarıya çıktığını duydum. Josh bana baktı. Hazır mısın?
Josh.
Marcy haklıydı. Ben tek bir şey daha söyleyemeden o beni kararlı bir şekilde arka kapıya doğru götürdü. Bak, işte şöyle olacak. Sen şimdi beni takip et ve gerekmedikçe hiç konuşma, tamam mı? Işıkları kapattı ve mutfak karanlığa gömüldü. Sonra arka kapıyı açtı ve zifiri karanlığa çıktık. 136. kısım. Patika yoldan bahçenin sonuna kadar Josh'un arkasından gittim. Aniden çıkan rüzgar bir fırtınanın habercisi gibiydi. Ayın yüzü kara yağmur bulutlarının ardından zaman zaman çıkıyordu. Ağaç eve geldik ve Josh'un komşusunun duvarın ötesindeki evini gördüm. İki katlıydı. Yukarıdaki odalardan birinde kapalı perdelerin ardında ışık vardı. Josh fısıldayarak, "Burası Calvin'lerin evi, yalnız oturuyorlar. Marcy'nin evi karşı tarafta kalan sokakta. Tek yapacağımız iş bu duvarı aşmak, yan kapıdan çıkmak ve oradan Marcy'nin arabasına yürümek," dedi. "Gören olmayacağından emin misin? Sana Calvin'lerin kulağı çok iyi duyan bir Alman çoban köpeği olduğunu söylemiş miydim?" "Aman tanrım Josh." Josh sırıttı, duvara tırmandı ve beni de yanına çekti. "Merak etme, Rufus da aileden. Ayrıca onu meşgul edecek bir şey var bende." Ceketinin cebinden gazete kağıdına sarılmış bir şey çıkardı. Açtığında etrafa taze et kokusu yayıldı. "Yarın akşam yemekte pirzola vardı. Bak gördün mü senin için neler yapıyorum, aç bile kalıyorum." Gurur duydum. Alman çoban köpeğinin de et kokusunu almış olduğunu düşündüm. Çünkü bir kere avladıktan sonra otların arasında yaklaşan pati seslerini duydum. Karanlıktan siyah ve sarı renklerde iri bir köpek çıktı. "Gel bakalım Rufus, gel oğlum." Josh et parçasını çalıların üzerine bıraktı ve köpek eti adeta paralarcasına gövdeye indirmeye başladı. "Peşimden gel. Güvende olduğumuzdan emin misin? Köpek göründüğü kadar tehlikeli değil." Bunu kanıtlamak için Josh bahçenin içine atladı. Köpek Josh'u umursamadı bile ve Josh gelip elime uzandı. Elini tuttum, aşağıya atladım. Tam köpeğin yanına inmiştim. Köpek aniden kafasını kaldırıp baktı ve hırladı. Sanki yanındaki yabancının kim olduğunu çıkarmaya çalışır gibiydi. Josh bir parça kemik daha çıkardı. "Al oğlum." Eti bahçenin biraz ilerisine attı. Köpek de koşa koşa etin peşinden gitti. Ardından Josh kolumu tuttu ve beni yan kapıya doğru götürdü. Kapının kancasını açtı, kapıdan geçtik ve kancayı tekrar yerine taktı. Önümüzde bir yol vardı burası. Her iki tarafı da çift katlı bahçe içinde güzel banyo evlerinin olduğu bir sokaktı. Sokak lambaları yanıyordu. "Bekle burada," dedi Josh ve sırtı bahçe duvarına dönük bir halde beni bırakıp sokağa bir göz atmaya gitti. Fazla gecikmeden de döndü. "Göründüğü kadarıyla hiçbir şey yok. Bu sefer Marcy'nin kocasının arabasını alacağız." Yine peşinden gittim. Bu sefer cumbalı pencereleri olan bir evin önüne vardık. Evin önüne park etmiş mavi bir Volvo station wagon vardı. Josh arabanın anahtarlarını çıkarırken rüzgar yüzümüzü yaladı. Arabanın kapılarını açtı, sürücü koltuğuna geçti ve yan kapıyı açtı. Kontak anahtarını yerine takarken ben de bindim arabaya. İşte tam o sırada Josh'un cep telefonu çaldı. Ekrandaki numaraya baktı. "Stone," dedi. "Acaba ne istiyor?" "Cevap verecek misin?" Josh telefonu sessize aldı. "Siktir et, bırak terler döksün." Hava buz gibiydi ve gökteki kara bulutlar yağmura gebe gibiydi. Rüzgar gittikçe kötüleşiyordu. Güçlü esinti arabayı sarsıyordu. "Göründüğü kadarıyla berbat bir gece." Tam o anda gök gürüldedi ve sağanak bir yağmur Volvo'nun tavanına yağmaya başladı. "Mezarlık ziyareti için mükemmel bir hava." "Boş ver yahu." Josh arabayı çalıştırdı, silecekleri açtı ve arabayı kaldırımdan indirdi. İki FBI ajanı termoslarındaki sıcak kahvelerini içiyorlardı. İkisi de lacivert Ford Taurus'un içine gömülmüşler, ellerindeki kupalarla oyalanıyorlardı. Cooper'ın evine bir kadının girdiğini gördüler. Ajanlardan biri anlaşıldığı kadarıyla adamın kız kardeşi geldi. "Ne yapmamızı istiyorsun?" dedi. Meslektaşı saatine baktı. "Biraz bekleyelim, bakalım Cooper işe gidecek mi?" 15 dakika sonra Ford'un tavanını yağmur damlaları dövüyordu ama evden çıkan olmamıştı. Ajan cep telefonunu çıkardı ve numarayı tuşladı. İkinci çalışta telefon açıldı. "Stone konuşuyor." Ben Jackson, Cooper'ın kız kardeşi 15 dakika önce geldi ama Cooper hala ortaya çıkmadı. Ya da çıkma girişiminde bulunmadı. Stone biraz düşündü. Onu telefonundan arayayım önce, bakalım geliyor mu? Birkaç dakikalık sessizlikten sonra Stone sesli mesaj servisi çıkıyor, cevap vermiyor dedi. Sen ne düşünüyorsun Vance? Arabası hala garajda mı? Garajda olması gerekir. Biz buraya geldiğimizden beri kimse arabayı dışarı çıkarmadı. Kız kardeşi yürüyerek mi geldi yoksa arabayla mı? Yürüyerek. Kusura bakma ama buraya sanki bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Bu yağmurun altında nasıl dışarı çıkılır bilmiyorum. Ama gidip kız kardeşiyle konuşmamızı ister misin? Kısa bir sessizlikten sonra Stone hayır dedi. Beni bekleyin, geliyorum. 137. kısım. Interstate 95, Richmond'ın güneyi, Virginia. Yan aynadan bakıp duruyordum ama peşimizde kimseyi göremiyordum. Şimdi Gamal'ın mezarını kazacağımız için iyice gerginleşmiştim ama Josh kontrollü görünüyordu. Böyle sakin ve derdi toplu kalabilmeyi nasıl becerdiğini sormamda bir mahzur var mı dedim. Josh eliyi de göğsüne vurdu. Hey, sen de çok çabuk kanıyorsun. Belki öyle görünüyorum ama içimde fırtınalar esiyor. Ama yine de sükunetini bozma. İçimizden birinin sakin olması gerekiyor. Arabayı sürerken Josh'a dikkatlice baktım ve soracağım sorunun onu rahatsız etmemesini diledim. Bana Carla'dan bahsetsene. Neyinden bahsedeyim? Josh soruyu sorarken bana dönüp baktı, sonra dikkatini tekrar yağmurla ıslanan asfalta çevirdi. Onu çok sevdin mi? Hani aşkın ne olduğunu böyle bir deneyimin sonunda öğrendim diyebilirim. Peki neymiş diye sordum. Josh sileceklerin hızını iki katına çıkardı. Olması gerekenin dışında bir şeydir. Yani sevinç, karşılıklı destek, arkadaşlık gibi. Sonsuz bir affediştir. Her güne birlikte yepyeni bir hayata başlar gibi her türlü acıdan, kavgadan uzakta başlamak demektir. Ama Carla öyle değildi. Bir terier köpeğin ölü farenin tepesine dikilmesi gibi bir münakaşayı sürdürür dururdu. Ben ise aramızdaki herhangi bir anlaşmazlığın hemen o gün çözülmesini isterdim. Ama Carla tartışmayı aylarca sürdürmeye bayılırdı. Neil için üzülüyorum. Çünkü zaman zaman annesini çok özlüyor. Bazen de Neil büyürken yanında değil diye Carla için üzülüyorum. Ama bu onun seçimiydi. Josh'un cep telefonu çaldı, ekrana baktı ama cevap vermedi. Stone, iddiaya var mısın? Bence o şimdi mesaj bırakacak. Demeye kalmadan telefon bipledi ve mesaj geldi haberini verdi. Josh gülümsedi. Aynen şöyle, sen ne cehennemdesin Cooper, hemen beni ara, çok acil. Nasıl, beğendin mi? Amirim çok sinirli. Şüphelendim. Bu ifadelerden çıkardığım kadarıyla Stone şimdi peşimizde. Boş ver, öyle olsa Marcy arardı dedi Josh. Eğer Stone tekrar evi arayıp soru sorarsa Marcy konuşur mu onunla? Josh güldü. Stone'un Marcy'yi korkutması biraz zordur. Bizim kızda mangal gibi yürek var. Ne cehennemde bu mezarlık? Gamal Chesterfield beldesi Virginia'daki Sunset Memorial Park'ta Interstate 95 üstündeki özel mezhepsizler mezarlığında gömülmüştü. Haritaya baktım. Bir sonraki sağdan sap ve düz devam et. Orada görmemiz gerekiyor. Josh direksiyonu sağa kıvırdı ve karşımıza birkaç dükkanı olan küçük bir belde çıktı. Dükkanların arasında Cracker Barrel adında bir lokanta ve birkaç tane zincir motel vardı. Oraya varmamızda yağmurun şiddeti de artmış, gök gürültüsü çoğalmıştı. Tepemizdeki kara bulutların içinde şimşekler çakıp duruyordu. Mezarlık sol taraftadır herhalde dedim. Geniş bir caddeye çıktığımızda gördüm yanıtını verdi Josh. Mezarlığı ben de gördüm. Mezarlık ileride soldaydı. Kahretsin. Mezarlığın tam karşısında yerel şeriflik binası vardı. Burası bej rengine boyalı ahşap bir binaydı. Işıklar da açıktı. Artık içimde kalan 3 kuruşluk kendine güven de orada yok olup gitmişti. Josh, şansımız yaver gitmiyor. Öteki dünyaya göçmüşler görüldüğü kadarıyla çok iyi korunuyorlar. Hatta yolun karşı tarafındaki bir polis mağazası işleri daha da tehlikeli bir hale sokuyor diye söylendi. Mezarlığı inceledim. Mezarlığı granitten bir duvar çevreliyordu. Duvarın üzerine de işlemeli sivri demirler konmuştu. Duvarların ardında mezar taşlarının karanlık şekillerini gördüm. Çakan şimşekler altında mezarlığın içindeki haçlar bir anlığına parıldıyorlardı. Gamal'ın mezarını açmaya kararlıydım. Burada ne bulacağız? Karşımıza Konstantin Gamal'ın çürümüş ölüsü mü çıkacak yoksa içi boş bir tabut mu? Kaygılanmıştım çünkü öyle ya da böyle her iki sonuç da beni korkutuyordu. Ve sanki başımızda yeterince dert yokmuş gibi Şerif'in ofisinde panjurların hareketlendiğini gördüm. Peki bizi iş üstünde yakalarlarsa ne olur?
Tedirgin gibisin dedi Josh.
Öyle çok tedirginim yanıtını verdim.
Biraz da hırçın mısın yoksa?
Korktuğum çok belliydi çünkü tırnaklarımı Josh'un koluna gömmüştüm. Özür dilerim, acaba ne bulabiliriz diye düşünüyordum.
Ne bulacağımızı birazdan göreceğiz, yani polisler kafalarını içeriye sokar sokmaz.
Josh mezarlığın önünden geçti ve ileride birkaç ağacın gölgelediği karanlık bir yola rastlayana kadar da yola devam etti. Dönüp o yola girdi, 30 metre kadar sürdü, arabayı durdurdu ve el frenini çekti. Sulu karı dövüyordu. Buradan daha fazla yaklaşamayız. İyi ki yanımızda yağmurluk da getirmişiz. Arka tarafa yürüyüp mezarlık duvarından atlayacağız. Arabadan dışarıya adımımızı atar atmaz sırılsıklam olacağımız aklıma geldiyse de o anda kafam başka sorunlarla doluydu. Josh kendi kapısını açtı ve mecbur kalmadığın sürece el fenerini kullanma. Yoksa polisler bizi caddenin öteki tarafından görürler. Ben bagajdan eşyaları çıkaracağım. Haydi gidip şu sırrı çözelim. 138. Kısım. Arabadan çıkar çıkmaz sulu kar üzerimize çullandı ve yağmurluklarımızı savurdu. El fenerine matkabı, eldivenleri ve küreklerden birini aldım. Josh da diğerlerini aldı. Yelken bezinden çantayı sırtına vurdu. Mezarlığa doğru yürüdük. Josh parmaklıklara tırmandı ve elini bana uzattı. Beni yukarıya çekti ve ikimiz birden duvara tırmanıp mezarlık tarafından aşağıya indik. Yüzlerimize sulu kar vurmaya başladı. Josh hani çocukken gördüğün o korku filmlerindeki gibi tıpkı dedi. Ne vardı o filmlerde?
Korku. O filmlerin toplamından daha fazla korku duyacağız.
Sen de bir kızı neşelendirmeyi çok iyi biliyormuşsun.
Alışkanlıktan işte.
Josh ıslak yüzünü sildi, ben de onun peşinden patika yola girdim. Mezarların arasından geçerek mezarlığın iyice iç tarafına girdik. Seni bilmiyorum ama ben hayatımda hiç mezar açmadım.
Ben de açmadım dedim.
Peki mezar nerede?
Mezarlığın arka tarafına doğru yürümüştük. Sokak lambalarının ışığı sayesinde etrafımız zar zor da olsa görebiliyorduk ve varacağımız yere çok az kaldığını düşünüyordum. Mezarlığın kuzeydoğu köşesinde üzerinde bazı rakamlardan başka bir şey olmayan tahta bir işaret olmalı.
Mezarın yeri kamuoyuna açıklanmadı ama Lou ıslah işleri tarafından bilgilendirilmişti.
El feneri elimdeydi. Gerek gördükçe düğmesini açıp kapatıyordum. Arkamı 100 metre kadar ilerideki mezarlığın duvarına vermiştim. Polisin el fenerini görmemesini umuyordum. Yeni kazılmış birkaç mezarın yanından geçtim ve en nihayetinde üzerinde sadece No 113-456-2 yazan tahta tabelayı gördüm. İşte bu Konstantin Gamal'ın cezaevi numarasıydı. Şimdi de mezarının işareti olmuştu. Tam onun yanında yeni bir mezar kazılmıştı ve içine girecek tabutu bekliyordu. Gamal'ın mezar işaretinin yanına toprak yığılmıştı ve açık mezarın üstü yeşil muşambayla kapatılmış, muşambanın üzerinde yağmur sularından küçük bir gölcük oluşmuştu. Şimdi birazdan yapmak üzere olduğumuz iş aklıma gelince midem altüst oldu. Josh ellerine eldivenleri geçirdi ve topuğuyla toprağı tekmeledi. Zemin yumuşak gibi, belki kazma kullanmamız gerekmeyecek. Ama en iyisi hemen başlayalım, yoksa bütün gece burada kalırız. Bu arada madem bu senin fikrinde, bu işin şerefine de sen nail olmak ve ilk küreyi sen daldırmak istiyor musun?
Çok naziksin ortak.
Josh dayılanır gibi yaparak gülümsedi.
Hanımlara nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilirim.
Küreyi ıslak zemine daldırdım, ayağımla toprağa doğru ittim ve yukarı kaldırdım. Toprak yumuşaktı ve kolayca geliyordu. İlk küreyi yandaki çalıların üzerine boşalttım, sonra Josh kendi küreğini daldırdı. İkimiz birden canla başla yeri kazmaya başladık var gücümüzle.
42. Ayrımın sonu. Sayfa 522.